Ayrım 47. Sayfa 923. Kral Leopold'un teslim olması. Belçika Kralı 3. Leopold 28 Mayıs sabahı erken saatlerde teslim oldu. Aptalca bir tarafsızlık yüzünden ülkesini Fransa ile İngiltere ittifakından ayıran ve Almanların sınır boyunda büyük bir taarruza geçmeye hazırlandıkları sırada bile bu ittifakı yenilemeye yanaşmayan ve son dakikada Hitler'in darbesini yedikten sonra Fransızlardan ve İngilizlerden askeri yardım isteyen ve alan inatçı genç kral, böylece İngiliz ve Fransızları çok kötü bir durumda yalnız başlarına bıraktı. Ağır baskı altında bulunan İngiliz-Fransız birliklerinin bir kanadını Alman tümenlerine açtı. Ayrıca bütün bunları da 4 Haziran'da Churchill'in avam kamerasında söylediği gibi hiç danışmadan, hiç kimseye en ufak bir şey söylemeden, bakanlarına sormadan kendi başına yapmıştı. Gerçekten de anayasa gereğince bağlı olduğu hükümetinin oy birliğiyle verdiği kararı dinlemeksizin böyle bir harekete girişmişti. 25 Mayıs günü sabah saat 5'te kralın karargahında kralla 3 bakan arasında bir görüşme yapılmış. Görüşmede başbakan ve dışişleri bakanı hazır bulunmuştu. Bakanlar bu toplantıda kendisinin şahsen teslim olmamasını ve Almanlara esir düşmemesi, böyle bir harekete giriştiği takdirde Prag'daki haçanın durumuna düşeceğini krala son bir kez daha hatırlattılar. Ayrıca hem başkomutan hem de devlet başkanı olduğunu, Hollanda kraliçesi ile Norveç kralının yaptığı gibi müttefikler zaferi kazanıncaya kadar sürgünde devlet başkanı görevini sürdürebileceğini kendisine söylediler. Leopold şu cevabı verdi: "Burada kalmaya kararlıyım. Müttefikler davayı kaybetmişlerdi." 27 Mayıs akşamüstü saat 5'te Belçika Genelkurmay Başkan Yardımcısı General de Rousseau'yu göndererek Almanlardan ateşkes istedi. General saat 10'da Almanların şartlarını getirdi. Führer silahların kayıtsız şartsız bırakılmasını istiyor. Kral gece saat 11'de kayıtsız şartsız teslimi kabul etti ve sabah saat 4'te çarpışmalara son verilmesini istedi. Emir ertesi sabah yerine getirildi. Fransız Başbakanı Reynaud, Leopold'un teslim olmasını radyoda ağır bir konuşma yaparak suçladı. Aynı Paris radyosunda daha ciddi bir sesle konuşan Belçika Başbakanı Pierre Lot, kralın hükümetin oy birliğiyle verdiği öğüde karşı geldiğini, halkla ilişkisini kestiğini, artık ülkesini yönetecek durumda bulunmadığını ve sürgündeki Belçika hükümetinin kavgaya devam edeceğini Belçika halkına bildirdi. 28 Mayıs'ta avam kamerasında konuşan Churchill, Leopold'un davranışını, üzerindeki yargısını açıklamadı. Ancak 4 Haziran'da genel eleştiriye o da katıldı. Bu konudaki tartışma savaştan sonra da uzun bir süre devam etmiştir. Leopold'un gerek Belçika içinde ve gerekse dışında oldukça çok olan yandaşları, kralın, askerlerinin ve Belçika halkının kaderini paylaşmakta doğru ve şerefli bir iş yaptığı kanısındadırlar. Kralın teslim olurken devlet başkanı olarak değil, Belçika orduları başkomutanı sıfatıyla teslim olduğunu ileri sürmektedirler. Alman orduları karşısında geriye çekilen Belçika askerlerinin 27 Mayıs'ta kötü durumda oldukları kesindi. İngilizlerle Fransızların güneye doğru rahatça çekilmelerini sağlamak için cephelerini genişletmeye razı olmuşlardı. Ama Belçikalılar ne kadar iyi çarpışmış olurlarsa olsunlar, bu genişleyen cephe onların yıkılmasını daha da çabuklaştırdı. Lord Gort'un 26 Mayıs'ta Dunkirk'e çekilerek İngiliz seferi kuvvetlerinin kalan kısmını kurtarması için Londra'dan emir aldığı da Leopold'a söylendi. Belçika ordusu ortak bir müttefik komutanlığının emrinde olduğu halde Leopold bu komutanlığa danışmadan ayrı bir barış yapmıştı. Leopold kendini savunurken 27 Mayıs günü saat 12.30'da Gort'a bir telgraf çektiğini ve az sonra bir çözülmeyi önlemek için teslim olmak zorunda kalacağını kendisine haber verdiğini söylemişti. Ama o sırada çok meşgul ve sürekli olarak hareket halinde bulunan İngiliz komutanı bu telgrafı almamıştı. Sonradan verdiği ifadede Lord Gort, Belçika'nın teslim olduğunu ilk olarak 27 Mayıs gecesi saat 11'den az sonra öğrendiğini ve Ypres ile merkez arasında birdenbire 30 kilometrelik bir boşlukla karşılaştığını, düşman zırhlı kuvvetlerinin ise buradan kıyılara varabileceğini anladığını söylemiştir. Kralın bağlı olduğu yüksek askeri komutan General Weygan ise durumu akşamüstü saat 6'dan az sonra Belçika karargahındaki Fransız irtibat subayının çektiği telgraftan öğrendi ve sonradan söylediğine göre beyninden vurulmuşa döndü. Önceden hiçbir haber verilmemişti. Son olarak Leopold, silahlı kuvvetler başkomutanı olsa bile anayasa gereğince hükümetinin verdiği öğüdü tutmak zorundaydı. Ne bu bakımdan ne de devlet başkanı olarak kendi başına teslim olmaya hakkı yoktu. Belçika halkı sonunda krala hak ettiği cezayı verdi. Savaştan sonra kaçmış olduğu İsviçre'den geri çağırıp tahtına oturtmadı. 5 yıl sonra 20 Temmuz 1950'de yapılan bir referandumda halkın %50'si kralın geri gelmesinden yana oyunu kullandı. Ancak bu yüzden Belçika'da az kalsın bir iç savaş çıkacaktı. Bu durum karşısında kral tahtına dönmekten vazgeçti, yerini oğluna bıraktı. Leopold için her şey söylenebilir ama Belçika ordusunun gösterdiği kahramanlığa bir şey denilemez. Gerçi diyenler de vardır. İngiliz 11. Kol Ordusu'na komuta eden General Sir Alan Brooke bunlar arasındadır. Sir Alan Brooke sonradan İmparatorluk Genelkurmay Başkanı olduğu zaman Feldmarşal Lord Alan Brooke adını almıştır. Sir Arthur Brian Alan Brooke'un güncesine dayanarak yazdığı The Turn of the Tide adlı esere bakınız. Mayıs ayı içinde Reichenau'nun 6. ordusunun ardından birkaç gün için Belçika'ya gitmiş, Belçikalıların içinde bulundukları dayanılmaz duruma karşı nasıl inatla göğüs gerdiklerini kendi gözlerimle görmüştüm. Alman uçaklarının hiçbir engele rastlamadan yaptıkları korkunç hava hücumları ya da Alman zırhlı birliklerinin akınları karşısında bir kere bile çözülmemişlerdi. Ama öteki müttefik askerlerinin bir bölümü için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Belçikalılar 18 gün dayandılar ve eğer İngiliz seferi kuvvetiyle Fransız kuzey orduları bir tuzağa düşürülmemiş olsalardı daha da dayanabileceklerdi. Dunkirk mucizesi. 26 Mayıs'tan beri yani Guderian'ın tankları Abbeville'den denize doğru yürümeye başladığı günden beri İngiliz amiralliği Churchill'in şahsen verdiği emir üzerine İngiliz seferi kuvvetini ve öteki müttefik kuvvetlerini Manş limanlarından boşaltacak gemi bulmaya çalışıyordu. Cephe gerisindeki personel ile öteki lüzumsuz ağızların araba vapurlarıyla İngiltere'ye taşınması başlamıştı bile. Ama yukarıda gördüğümüz gibi 24 Mayıs'ta Belçika cephesi çözülecek duruma gelmiş ve güneyde de Boulogne'u alan ve Calais'i saran, daha sonra kıyıyı izleyerek yukarı doğru çıkmaya başlayan Alman zırhlı kuvvetleri Dunkirk'ün yalnızca 30 kilometre yakınındaki AA kanala varmışlardı. Belçika ordusu ile İngiliz seferi kuvvetinin 9 tümeni ve Fransız 1. ordusunun 10 tümeni bu araya sıkışmış bulunuyordu. Bu cebin güney ucu tankların hareketine elverişli değildi. Burada bir sürü kanallar, hendekler ve sel altında kalmış tarlalar vardı. Böyle olduğu halde Guderian ile Reinhard'ın panzer tümenleri deniz kıyısında Gravelines ile Sen Omar arasında belli başlı engel olan AA kanalda 5 köprü başı elde etmişler. Son darbeyi indirmek için emir bekliyorlardı. Kuzeydoğu'dan ilerleyen Alman 6. ve 8. orduları müttefik ordularını burada sıkıştırıp imha edeceklerdi. İşte bu sırada 24 Mayıs akşamı yüksek komutanlıktan kesin bir emir geldi. Emir, Brauchitsch ile Halder'in şiddetli karşı koymalarına rağmen Rundstedt ile Göring'in teşviki üzerine Hitler tarafından alınmıştı. Tank kuvvetleri kanal çizgisinde duracaklar, daha ileri gitmeye uğraşmayacaklardı. Bu umulmayan karar Lord Gort'a rahat bir soluk aldırdı. Gerek kendisi ve gerekse İngiliz donanması ile hava kuvvetleri durumdan ellerinden geldiğince yararlandılar. Rundstedt'in sonradan söylediği gibi bu emir savaşın büyük dönüm noktalarından birini yarattı. Seferin en büyük Alman zaferi olacağı kesinlikle anlaşılan bir hareketin eşiğinde bu anlaşılmaz dur emri nasıl verildi? Neydi bunun nedeni? Kim sorumluydu bundan? Bu sorular ilgili Alman generalleri ile tarihçiler arasında savaşın en büyük tartışma konularından biridir. Başta Rundstedt ile Halder olmak üzere generaller bu hatanın sorumluluğunu yalnızca Hitler'e yüklerler. Churchill ise hatıralarının ikinci cildinde bu emrin verilmesine Hitler'in değil Rundstedt'in sebep olduğunu söylemekle ve bunu ispat için Rundstedt'in kendi karargahında tuttuğu günceyi tanıt olarak göstermekle bu tartışmayı biraz daha alevlendirmiştir. Karışık ve çelişik tanıtlar arasında gerçeği bulmak kolay değil. Yazar kitabın bu bölümünü hazırlarken General Halder'in kendisine bir mektup yazdı. Konunun biraz daha aydınlatılmasını kendisinden rica etti. Halder bu ricasını kabul ederek yazara nazik ve uzun bir cevap yazdı. Gerek bu mektuba ve gerekse elde bulunan başka tanıtlara dayanılarak bu konuda bir takım sonuçlara varılabilir ve yine de son olmamakla birlikte tartışmalar böylece sağlam bir sonuca vardırılabilir. Rundstedt'in sonradan tersini iddia etmesine rağmen bu ünlü emirden Hitler kadar sorumlu olması gerekir. Führer 24 Mayıs sabahı Charleville'de generalin A grubunu ziyaret etmişti. Rundstedt kanal çizgisinde panzer tümenlerinin yeni piyade kuvvetleri getirilinceye kadar Dunkirk önünde bekletilmelerini Hitler'e teklif etti. Rundstedt'in kendi karargahında tutulmuş olan kayıtlardan ortaya çıkan gerçeğe rağmen general savaştan sonra verdiği ifadelerde bütün suçu Hitler'e yüklemekten çekinmemiştir. Kanadalı haber alma subayı binbaşı Milton Schulman'a "Eğer bana kalsaydı İngilizler Dunkirk'ten bu kadar kolay kaçamazlardı. Ama Hitler'i doğrudan doğruya verdiği emirler elimi kolumu bağlamıştı. İngilizler kıyıda gemilere binerken ben limanın arkasında elimi kavuşturmuş onlara bakıyordum. Tanklarımın ve piyadelerimin harekete geçmesi yasaklanmış olduğu için şehrin dışında oturmuş İngilizlerin nasıl kaçtıklarını seyrediyordum. Bu inanılmaz hata Hitler'in kendisini general sanmasından ileri gelmişti. Schulman, Defeat in the West, sayfa 42-43. Nürnberg'deki Uluslararası Askeri Mahkemenin bir komisyonunda ise Rundstedt 20 Haziran 1946 günü şunları söyledi. Teksir edilmiş kopya, sayfa 1490. Komutanın çok büyük bir hatasıydı bu. Liderlerin o sırada ne kadar öfkelendikleri anlatılır gibi değildir. Rundstedt aynı şeyleri Liddell Hart'a The German General's Talk sayfa 111-112 ve American Real davasında Nürnberg'deki askeri mahkemede de söylemiştir. Teksir edilmiş kopya 3350-53-3900 31-42. Telford Taylor, The March of Conquest adlı kitabında ve binbaşı Lee E. Ellis ise The War in the France and Flanders 1939-40 adlı kitabında bu olay üzerindeki Alman ordu kayıtlarını incelemiş ve başka sonuca varmışlardır. Ellis'in kitabı seferin resmi İngiliz görüşünü yansıtır. Kitapta hem İngiliz hem de Alman belgeleri vardır. Nürnberg duruşmalarında Amerikan savcısı olarak 4 yıl görev alan Taylor ise Alman belgeleri uzmanıdır. Hitler sonradan Somme'un güneyinde Fransız topraklarında girişilecek harekat için zırhlı kuvvetlerin saklanmalarını daha uygun bularak bu teklifi kabul etti. Ayrıca müttefiklerin içine düştükleri cebin çok küçülmesi halinde de durumun Luftwaffe harekatını güçleştireceğini söyledi. Belki de Rundstedt Hitler'in onayını alarak hemen dur emrini vermiştir. Çünkü o sabah İngiliz seferi kuvvetlerinin 11.42'de bu konuda verilen Alman radyo mesajını dinlediklerini Churchill yazmaktadır. Hitler'le Rundstedt bu sırada toplantı halindeydiler. Jodl ile Halder'in güncelerinden yansıdığına göre Hitler resmi emri ve o gece OKV kanalıyla yayımlamıştır. Genelkurmay Başkanı çok üzgündür. Zırhlı ve motorize kuvvetlerden oluşan sol kanadımız diye yazıyor güncesinde. Führer'in doğrudan doğruya vermiş olduğu emirle olduğu yerde kalacak. Kuşatılan düşman ordusunun imhası hava kuvvetlerine bırakılıyor. Cümlenin sonundaki ünlem işareti Göring'in Hitler'i etkilediğini göstermektedir. Bugün de bunun böyle olduğunu çok iyi biliyoruz. Göring, kuşatılmış olan düşman kuvvetlerinin yalnız kendi hava kuvvetleriyle imha edilmesini istiyordu. Halder, 19 Temmuz 1957 tarihinde yazara gönderdiği mektupta Göring'deki bu boş ihtirasın nedenlerini şöyle anlatıyor. Hitler'in bu kararını daha çok Göring'in etkilediği birkaç gün sonra yani 24 Mayıs'tan sonra anlaşıldı. Ordunun hızlı hareketi askeri eğitimi olmadığı için ordunun göze aldığı tehlikeleri ve ordunun başarı şanslarını anlamayan diktatörde hemen hemen korku gibi bir şey yaratmıştı. Ters bir hareketin olabileceği korkusunu bir türlü içinden atamıyordu. Führer'i çok iyi tanıyan Göring onun bu korkusundan yararlandı. Büyük kuşatma hareketinin kalan kısmını kendi Luftwaffe'si ile başarmak böylelikle değerli panzer kuruluşlarının kullanılmasından doğabilecek tehlikeden onu kurtarmak istedi. Bu teklifi yaptı. Çünkü Göring korkunç derecede ihtiraslı bir adamdı. O zamana kadar ordunun hatasızca yürüttüğü harekattan sonra büyük bir savaştan kendi hava kuvvetlerine son kesin darbeyi sağlamak ve böylelikle dünya önünde bir zafer kazanmak istiyordu. Sonra General Halder mektubunda Brauchitsch'in kendisine anlattığı bir olayı naklediyor. Brauchitsch 1946'da Nürnberg hapishanesinde Luftwaffe generallerinden Milch ve Kesselring'e yaptığı bir konuşma sırasında generallerin kendisine şunları anlattıklarını söylemiş. O sırada yani 1940 Mayıs'ında Göring gelişmekte olan savaşın büyük şerefi yalnızca ordu generallerine ait olursa Führer'in Almanya'daki prestiji tamir edilemeyecek kadar sarsılacaktır dedi Hitler'e. Ancak kesin savaşı ordu değil Luftwaffe yapacak olursa önlenebilirdi bu. Göring ile Rundstedt tarafından körüklenen, Brauchitsch ile Halder tarafından ise şiddetle itiraza uğrayan bu görüşe göre Hitler, düşmanın temizlenme işini hava kuvvetleri ile o sırada hemen hemen hiç zırhlı kuvveti olmaksızın Belçikalıları yavaş yavaş geriye ve İngilizleri de güneybatıya manşa doğru iten ve cebe sıkıştıran Bock komutasındaki B ordu grubuna bırakacaktı. Rundstedt'in 7 tank tümeninden oluşan A ordu grubu ise Dunkirk'ün batı ve güneyindeki su hatlarında duracak, yalnızca düşmana yandan hafif darbeler indirecekti. Ama ne Luftwaffe ne de Bock'un ordusu gereken başarıyı gösteremediler. Halder 26 Mayıs sabahı öfkesini defterine şöyle belirtiyor. Yukarıdan verilen emirler boşa çıkıyor. Tanklar sanki felce uğramış gibi duruverdiler. Sonunda 26 Mayıs akşamüstü Hitler dur emrini iptal etti ve Bock'un Belçika'daki yavaş ilerleyişini ve kıyıdaki ulaşım hareketini düşünerek zırhlı kuvvetlerin eskisi gibi Dunkirk üstünden yürüyüşe devam etmelerine razı oldu. Ama geç kalınmıştı artık. Köşeye sıkışmış olan düşman savunmasını güçlendirecek zaman bulmuş ve bu savunmadan yararlanarak denizden kaçmaya başlamıştı. Hitler'in bu önemli kararında siyasi nedenlerin de olduğunu biliyoruz şimdi. Halder'in kuşatma savaşının yeni hareketleri konusunda Brauchitsch ile Führer arasında sert tartışmalardan birinin geçtiğini söylediği gün, yani 25 Mayıs'ta güncesine şöyle yazmış. Şimdi siyasi komutanlık kesin savaşın Flaman topraklarında değil Kuzey Fransa'da verilmesi fikrine saplandı. Güncede bu yazıyı görünce şaşırdım. Eski Genelkurmay Başkanı'na mektup yazdığım sırada Hitler'in savaşı Belçika yerine Kuzey Fransa'da yapmak için ileri sürdüğü siyasi nedenlerin nelerden ibaret olduğunu kendisine sordum. Halder bu nedenleri çok iyi hatırladığını cevabını verdi ve bana şunları yazdı. Hala canlı olarak yaşayan anılarıma göre Hitler bu sırada yaptığı görüşmelerde dur emrinin nedenlerini başlıca iki noktada topluyordu. Birincisi askeri nedenlerdi. Arazi tankların yürüyüşüne elverişli değildi. Bu yüzden büyük zayiat verilecek, Fransa'daki harekat zayıflamış olacaktı. Ve bunun gibi. Sonrasını Halder şöyle anlatıyor. İkinci olarak ileriye sürdüğü nedenler askeri değil siyasi olduğu için bizim asker olmamız dolayısıyla bunlara itiraz edemeyeceğimizi biliyordu. Sivil halka ister istemez büyük zayiat verdirecek olan son kesin savaşın Flamanların yaşadığı topraklarda verilmesini siyasi nedenlerden ötürü istemiyordu. Alman asıllı Flamanların yaşadığı topraklarda bağımsız bir nasyonel sosyalist bölge kurmak, böylece onları Almanya'ya daha yaklaştırmak istediğini söylüyordu. Flaman topraklarındaki taraftarları bu amaç için uzun zamandır çalışıyorlardı. Bu adamlara savaşın yıkıntılarından topraklarını koruyacağına söz vermişti. Eğer sözünü tutmayacak olursa kendisine olan güvenleri sarsılacaktı. Bunun Almanya'ya siyasi bakımdan ziyanı dokunacaktı. Sorumlu siyasi lider olması dolayısıyla bundan kaçınması gerekiyordu. Saçma gibi mi geliyor size? Bu fikir Hitler'in arada sırada aklına esen saçmalıklardan biri gibi görünse bile Halder, Brauchitsch ile kendisinin de bu nedenle akıllarının yatmadığını yazıyor. Öteki generallere söyledikleri daha akıllıca, daha önemli sayılabilir. Rundstedt'in Harekat Dairesi Başkanı General Günther Blumentritt, Rundstedt'in Hitler'le yaptığı görüşmeyi savaştan sonra İngiliz askerlik konuları yazan Liddell Hart'a şöyle anlatmıştır. Hitler çok neşeliydi. Savaşın 6 hafta içinde biteceğini bana söyledi. Bundan sonra Fransa ile makul bir barış anlaşması imzalayacak, sonra İngiltere ile bir anlaşmaya varılması olanağı doğacaktı. Sonra İngiltere'den büyük bir hayranlıkla söz etmeye başladı. İngiltere'nin neden yaşaması gerektiğini, İngiltere'nin dünyaya getirdiği uygarlığı anlatarak hepimizi şaşırttı. İngiltere'den istediği şeyin Almanya'nın Avrupa'daki durumunu tanımasından ibaret olduğunu söyledi. Alman sömürgelerinin iadesi arzu edilen bir şeydi ama gerekli değildi. Amacının İngiltere'nin kendi şerefine uygun olarak kabul edeceği bir barış antlaşması olduğunu söyleyerek sözünü bitirdi. Birkaç hafta sonra Hitler aynı düşünceleri Ciano ile Mussolini'ye ve en sonunda halka da söyledi. Ciano bir ay sonra Nazi diktatörünün başarının en yüksek noktasına vardığı bir zamanda İngiltere İmparatorluğu'nun dünya dengesinde bir etken olarak yaşaması gerektiğini söylediğini işitince hayretten dona kaldı. Halder de güncesine Führer'in İngiltere'ye teklif ettiği barışın kabul edilmemiş olmasına çok şaştığını yazdı. Hitler o günlerde İngiltere'yi dize getirmenin Almanya'nın değil Japonya ile Amerika ve ötekilerin işine yarayacağını söylüyordu. Bu bakımdan Hitler'in zırhlı kuvvetlerini Dunkirk önünde durdurmasının İngiltere'yi çok acı bir yenilginin utancından kurtarmak ve böylelikle barış antlaşmasını kolaylaştırmak düşüncesinden ileri geldiği yine de biraz şüpheli olmakla birlikte söylenebilir. Dediği gibi İngiltere ile imzalayacağı böyle bir barış antlaşmasının sonucunda Almanya yeniden doğuda serbest kalacak, bu sefer Rusya'ya dönecekti. Yine dediği gibi Londra 3. Alman İmparatorluğu'nun Avrupa'daki hakimiyetini tanımalıydı. Hitler böyle bir barışı hemen gerçekleştireceğine 1-2 ay inanıp durdu. Eskiden olduğu gibi o sırada da İngiliz ulusunun karakterini, liderlerinin ne biçim insan olduklarını ve halkının da sonuna kadar savaşa karar vermiş bulunduğunu bir türlü anlayamadı. Ne kendisi ne de generalleri denizden anlamadıkları için denizci bir ulus olan İngilizlerin ateş altındaki küçük bir limandan ve burunlarının dibindeki açık deniz kıyılarından 3-400 bin kişiyi boşaltabileceklerini akıllarından bile geçirmediler. 26 Mayıs akşamı saat 7'ye 3 kala Hitler'in dur emrini iptal etmesinden az sonra İngiliz amiralleyi Dinamo harekatına başlama emrini verdi. Dunkirk boşaltmasının adıydı bu. O gece Alman zırhlı kuvvetleri batıdan ve güneyden yeniden hücuma geçtiler. Ama bu kez panzerlerin yürümesi o kadar kolay olmadı. Lord Gort fırsattan yararlanarak panzerlerin karşısına ağır toplarla desteklenen 3 piyade tümeni çıkaracak zaman bulabilmişti. Tanklar çok az ilerleyebildi. Bu sırada boşaltma başlamıştı zaten. Kruvazör ve muhriplerden tutun da İngiltere'nin kıyı kasabalarındaki sivil gönüllülerin yönettiği küçük deniz motorlarına ve Hollanda skutlarına kadar her boyda, her biçimde ve her kuvvette 850 tekneden oluşan bir armada Dunkirk'te toplanmıştı. İlk gün yani 27 Mayıs'ta 7669 asker boşaltıldı. Ertesi gün 17804, daha ertesi gün 47310, 30 Mayıs'ta 53825. 4 günde boşaltılan topların toplamı 126606 idi. Amirallik bile bu kadar askerin bu kadar zamanda boşaltılabileceğini ummuyordu. Harekata başlandığı sırada 45 bin askerin ancak 2 gün içinde boşaltılabileceğini düşünmüştü. Alman Yüksek Komutanlığı ancak Dinamo Harekatı'na başlanıldığının 4. günü yani 30 Mayıs'ta uyandı. OKV'nin 4 günden beri yayımladığı bildirilerde boyuna çevrilen kuvvetlerin umutsuz durumda oldukları açıklanıyordu. Defterimdeki kayda göre 29 Mayıs tarihli bildiride açıkça şöyle denmişti. Artua'daki Fransız ordusunun kaderi belli oldu. Dunkirk çevresinde sıkışmış olan İngiliz ordusu da tek merkezden yürütülen hücumumuz karşısında erimektedir. Erimiyordu, denize açılıyordu. Tabii ağır silahlarını ve teçhizatlarını bırakarak ama bir gün geriye dönüp yeniden dövüşeceklerini de inanıyorlardı. 30 Mayıs sabahı Halder güncesine hala gizliden gizliye şunları yazıyor. Kıskaç içine aldığımız düşmanın bozgunu devam ediyor. Şunu da yazmayı unutmuyor. İngilizlerin Kimileri dişini tırnağına takarak çarpışıyor. Başkaları da kıyıya koşuyor ve tekne olarak ne bulurlarsa binip manşı geçiyor. Le debacle, yani bozgun diyor buna Halder. Bilindiği gibi Le Bacle, Emil Zola'nın Prusya karşısında Fransa'ya yenilgisini anlatan ünlü romanının adıdır. Öğleden sonra Brauchitsch ile bir görüşme yapan Genelkurmay Başkanı, İngilizlerin yüzlerce küçük tekneye binerek kaçmalarının ne kadar önemli bir olay olduğunu anlamaya başladı. Brauchitsch öfkeli, zırhlı birliklerimiz durdurulmasalardı kıskaç kıyıda kapanacaktı. Kötü hava şartları Luftwaffe'yi yere bağladı ve biz şimdi binlerce düşman askeri burnumuzun dibinde İngiltere'ye kaçarken elimizi kolumuzu bağlamış bakıyoruz. Başka çaresi de yoktu, bakacaklardı. Cebin her yanında Almanlar tarafından yapılan baskıya karşın İngiliz hatları tutunuyor ve her gün daha çok sayıda asker boşaltılıyordu. Ertesi gün, yani 31 Mayıs tarihi, boşaltmanın en büyük günü oldu. 68 bin kişinin bir bölümü kumluklardan, bir bölümü de Dunkirk limanından teknelere bindi. O güne kadar 194.620 kişi kurtarılmıştı. Bu sayı umulanın 4 misliydi. Peki ya o ünlü Luftwaffe nerelerdeydi acaba? Halder'in söylediğine göre kötü hava durumu yüzünden uçaklar çoğu zaman havalanamıyorlardı. Geri kalan zamanlarda da İngiltere'den kalkan ve Alman uçaklarıyla ilk olarak çarpışan Royal Air Force, İngiliz Hava Kuvvetleri uçaklarının hücumuna uğruyorlardı. Askerler yalnızca uçakların hücumlarına uğradıklarını, Doğu Belçika'dan Dunkirk'e kadar ateş yağmuru altında bulunduklarını biliyorlar ve İngiliz uçaklarının bunlara bir şey yapmadıklarını sanıyorlardı. İngiltere'ye döndüklerinde kimileri mavi üniformalı Royal Air Force'ları tahrik ettiler. Churchill buna üzüldü ve 4 Haziran'da Avam Kamerası'nda bu konuya değinerek çatışmayı önledi. Dunkirk başarısını hava kuvvetleri sağlamıştır dedi. İngilizlerin Spitfire uçakları ayrı sayıca azdı ama Almanların Messerschmitt'leriyle başa çıkıyor, hantal bombardıman uçaklarını alaşağı ediyorlardı. Göring'in uçakları birkaç kere İngiliz uçaklarının ellerinden kurtularak Dunkirk'e vardılar ve limanda o kadar büyük hasar yaptılar ki liman bir süre için kullanılamaz duruma geldi. Askerler teknelere ancak kumsaldan bindirilebildiler. Luftwaffe gemilere karşı da hücumlara girişti ama ancak 861 tekneden 243 tekne batırılabildi. Böylece Göring Hitler'e verdiği sözü yerine getiremedi. Yani İngiliz seferi kuvvetini imha edemedi. Alman uçakları en büyük hücumlarını 1 Haziran'da yaptılar. En büyük kaybı da o gün verdiler. Her iki yan 30 uçak yitirdi. 3 muhriple bir sürü küçük tekne batırdılar. O gün ikinci büyük boşaltmadan biri daha yapılmaktaydı. Ertesi sabah şafak vakti kıskacın içinde yalnız 4000 İngiliz eri kalmıştı. Bunları siperlerdeki 100.000 Fransız askeri koruyordu. O sırada orta çaptaki Alman topları Dunkirk'e yaklaşmış bulunuyordu. Gündüzleri boşaltmadan vazgeçildi. O sırada Alman uçakları gece uçuşları yapamıyorlardı. 2 ve 3 Haziran geceleri İngiliz seferi kuvvetinin geri kalan bölümüyle 60.000 Fransız askeri başarı ile boşaltıldı. 40.000 Fransız askeri Dunkirk'ü 4 Haziran sabahına kadar inatla savundu. O güne kadar 338.226 İngiliz ve Fransız askeri Alman kıskacından kurtulmuş bulunuyordu. Hiçbirinde asker kılığı kalmamıştı. Çoğu acınacak durumdaydı. ama hepsi de savaş tecrübesi kazanmışlardı. Ellerine iyi silahlar verilirse ve havadan da iyi korunurlarsa Almanlara karşı durabileceklerini artık biliyorlardı. İçlerinden çoğu silah dengesi kurulunca bunu ispat etti. Hem de nerede? Teknelere binerek İngiltere'ye kaçtıkları yerin hemen az aşağısındaki bir kıyıda. Dunkirk kurtuluşu İngilizlerin bir başarısıdır. Ama Churchill 4 Haziran'da Avam Kamerasında yaptığı bir konuşmada savaşların boşaltmalarla kazanılmadığını İngilizlere hatırlattı. İngiltere'nin geleceği gerçekten karanlıktı. Durumları aşağı yukarı 1000 yıl önce Norman istilası zamanında olduğundan daha tehlikeliydi. Adaları koruyacak orduları yoktu. Air Force Fransız savaşlarında çok hırpalanmıştı. Donanmaları vardı yalnızca. Ama Norveç seferi büyük savaş gemilerinin karada üstlenen hava kuvvetlerine ne kadar bağlı olduğunu göstermişti. Alman bombardıman uçakları şimdi dar Manş denizinin 5 ya da 10 dakika ötesindeydi. Fransa ise Somme ve Aisne'nin aşağısında hala dayanmaya çalışıyordu. Ama en iyi askerlerini ve silahlarını Belçika'da ve Kuzey Fransa'da yitirmişti. Küçük ve modası geçmiş uçaklarının çoğu ise imha edilmişti. Sarsıntıdaki hükümeti ele geçirmeye başlayan çok ünlü iki general ile Mareşal Petain ile General Weygand bu kadar üstün bir düşmanla çarpışmak niyetinde değillerdi. Churchill 4 Haziran 1940 günü Avam Kamerasında kürsüye çıktığı zaman bu kötü gerçeklerin hepsini biliyor ve o sırada Dunkirk'ten son gelen tekneler boşaltılıyordu. Churchill sonradan yazdığına göre yalnız kendi halkına değil bütün dünyaya, özellikle Amerika'ya savaş konusundaki kararımızın ciddi nedenlere dayandığını göstermeye karar verdi. Uzun zaman unutulmayan ve tarihteki büyük söylevlerden biri sayılan ünlü konuşmasını işte bu sırada yaptı. Avrupa'nın büyük bölümü, birçok eski ve ünlü devletler Gestapo'nun ve Nazi yönetiminin iğrenç mekanizmasının pençesine düşse ya da düşmek ihtimali olsa bile gevşemeyeceğiz ve yorulmayacağız. Fransa'da dövüşeceğiz, denizlerde ve okyanuslarda dövüşeceğiz. Havada daha büyük bir güvenle ve daha kuvvetle dövüşeceğiz. Neye mal olursa olsun adamızı savunacağız, kumsallarda dövüşeceğiz, dağlarda dövüşeceğiz. Hiçbir zaman teslim olmayacağız. Dahası bir an bile inanmıyorum ya da inanmıyorum ya bu ada ya da adanın büyük bir bölümü ele geçirilirse ve aç bırakılsa bile İngiliz donanmasının silahlandırdığı ve koruduğu denizler ötesi imparatorluğumuz yeni dünya bütün gücüyle eski dünyanın yardımına ve kurtuluşuna koşuncaya kadar mücadelesine devam edecektir.